Ayrım 7. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 105. 6-7 Eylül 1955, sancılı günler. Kayıt tutmayız. Bir iki sohbet dışında her şeyi unuturuz. Hatırladığım ilk olay, Yeşilköy'deki şarküterinin encamıydı. Dükkan darmadağındı. Havyarlar saçılmıştı. Yağmacılar garip peynirleri tatmadan dağıtmışlardı. Anlaşılan tahin helvası ile beyaz peynir aramışlardı. Sahibi olan Rum'la köyün Levanten hanımları lisanı Fransevi konuşuyorlardı. Hatice teyzem çevirdi. Ziyanı yok. Allah size iki mislini verir. Adam, Mersim adam diyor ve beriki devam ediyor. Üç mislini versin. Hızını alamıyor. Hatta dört defa versin. Gariptir. Bu diyalogla aşağılandığımızı o yaşımda hissettim. Beyoğlu Caddesi'nin halini doğrusu o zaman görmemiştim. Ama anlatılanlar dehşetti. Dehşeti Türkler üzülerek seyrediyor, daha aklı başında insanlar dökülen milli servete acıyor, Rum vatandaşları ise caddenin iki yakasından birbirine ''Bora, ine taperasi, yani bu da geçer yahu'' diye sesleniyorlarmış. Yağmacılıkla kimse ezilmez. Ne Balkan Türklüğü ne Rusya Yahudiliği ezildi. İstanbul Rumları niçin yağmayla saf dışı edilsin ki? Dahili vekilimiz Doktor Namık Gedik, ''Mozaik çatladı'' demiş. Ne kadar tertip veya değil, olayları İstanbul'un 1955'te artan işsiz takımı nasıl çekildi hala anlaşılamıyor. Şurası da açık ki 1955'te hiçbir yerin halkı polise ve kanuna rağmen bu kadar fütursuzca sokağa dökülemezdi. İmparatorluğumuzun yarattığı mozaik gerçekten o gün çatladı. Göz sancısı. Peki İstanbul'un 1950'li yıllarından haberi olmayan bütün bir nesil Sayın Yılmaz Karakoyunlu'nun senaryosundan ve Güz Sancısı filminden İstanbul Rumlarını nasıl görüyor? Randevu evi olarak işletilen bir Beyoğlu apartman katında güzel torununu pazarlayan bir büyük anne ve onların ahbabı oyuncakçı Rum. Tarabya'da kilise yanıyormuş ama Büyükdere'de böyle bir vaka olmamış. Arnavutköy'de yağmalanan bir berber dükkanını ertesi gün bütün komşular yeniden abad etmeye gayret etmiş. Yedikule'de yağma olayları var. Samatya'nın Müslüman Türk ahalisi ise yağmacıları mahallelerine uğratmamış. 6-7 Eylül gecesi çalkalanan koca şehirde Güz Sancısı Taksim Aya Triada'nın yanındaki sokakta dönüyor. Ara sıra elinde sopayla geçen bazı ademler, çaputla doldurulmuş bir sokak, orta sınıftan Zuhal Olcay'ın canlandırdığı bir yağmacı kadın tipi ve alt sınıftan öbür yağmacılar. Koskoca bir şehri saran buzıt olaylar ve insanlar, apartmanını koruyan bir emekli albay ve burada gavur yok diyerek yağmacıları ikna eden bir bekçiden ibaret. Hele kapılara kırmızı boyayla haç konması İstanbul'dan değil, Paris'te protestanların kesildiği Saint Bartholomé gecesinden mülhem bir basit epizod. 6-7 Eylül olayları varlık vergisiyle birlikte yakın tarihin en büyük sorun çıkaran iki tertibidir. Tertiplerin akışına sorumlular bile hakim olamamıştır. İş büyümüş ve ustasından iyi öğrenemediği sihirli kelimelerle süpürgeye emir verip dükkanı süpürtmeye başlayan ama durduramayan büyücü çırağının haline benzemiştir. Kıbrıs olayları üzerine ilk adım muhtemelen milliyetçi muhacir çevrelerden gelmişti ama nasıl oldu da bunları saf dışı eden yağmacılar arkadan ortaya çıktı. Türkiye bugüne kadar 6-7 Eylül yağmasının ve yağmanın üzerine katliam propagandasının töhmeti altında dış dünyada tanınıyor. Bundan 50 yıl önce İstanbul bugünkünden farklıydı. 1955 sayımına göre bütün İstanbul vilayeti ancak 1,5 milyona yaklaşan bir nüfusa sahipti. Bununla birlikte İstanbullular Anadolu'dan gelen nüfus akımından şikayet ediyordu. Şikayet edilen nüfus ise büyük ölçüde ailelerini bırakarak gelen amele, geçici işlerle uğraşan bekar nüfustu. Aileler halindeki akım sonraki yılların gerçeğidir. Gecekondu henüz surların dışında Kazlıçeşme, Zeytinburnu, Haliç'ten sonra Silahtar Ağa gibi yerlere mahsustur. Taşlı Tarla, yani bugünkü Gazi Osman Paşa, Balkan göçmenlerinin semti olarak yeni doğuyordu. Semt halkı hayatından hiç memnun değildi. İstanbul boştu. Sur içi ve Üsküdar dışında seyrek yerleşimli bir alandı ve İstanbullular yaşadıkları şanlı şerefli dramatik tarihe rağmen imparatorluk başkentinin adet ve çizgilerini henüz koruyan bir kitleydi. İstanbul'da yaşam zordu. Dar sokak ve caddelerden geçen tramvayla karada, bildiğimiz şehir hatları vapurları ile denizde ulaşım sağlanırdı. İstanbul temiz ve düzenli bir şehir değildi. Su sorunu vardı ama çok güzeldi. Doğal güzellikler ve yaşam her yerde hakimdi. Salacak'ta, Ortaköy'de denize girilirdi. Bu kentin fakiri de, zengini de İstanbulluydu. En azından söylentiyle de olsa şehrin büyük eserleri hakkında bilgileri vardı. Hiç değilse Sinan'ın çıraklık eseri Şehzadebaşı, kalfalık eseri Süleymaniye'dir. Ustalığı Edirne'deki Selimiye imiş derlerdi. Bir takım orta sınıf hatunlar türbelerle birlikte Ayazmalara bile ziyarete ve adağa koşuşurdu. Herkes Karadeniz'den akıp gelen balık sürülerinin mevsimini ve adresini bilmese de bilir görünürdü. Dışarıya karşı eleştirici ve titizlerdi. Eski İstanbul'da benimsemişlerdi. Etnik gruplar arasındaki gerilim katiyen dışa vurulmazdı. Dedikodu ve ölçülü bir mizahla her grup birbiri hakkında konuşurdu. Eskinin İstanbul'unda dini etnik gruplar arasında gerilim veya dışlama yoktu. Varsa dahi Batı'nın başkentleriyle kıyaslanamayacak kadar düşük düzeydeydi. Toplumun kültürel bütünleşmesi kısmiydi. Bugünün gençliği gibi aksansız Türkçe konuşulduğunu söylemek zordu. Rumca çok konuşulurdu. Helenlerin nüfusu yaklaşık 100 bin kadardı. Yine Ermenice, Judeo-Espanyol dediğimiz Yahudi İspanyolcası, İtalyanca, hatta Protestan azınlığın konuştuğu Almanca ve tabii Levantenlerin Fransızcası çarşı pazarda duyduğumuz dillerdendi. İstanbul kalabalık bir gayrimüslim nüfusa sahipti. Görünüşte fırtına kopartacak bir gerilim ve çatışma yoktu. Komşuluk ilişkileri sıcaktı. Yüz yüze ilişkide hakaretten kaçınılır, gruplar hakkındaki kanaat dedikoduya bırakılırdı. Ne açık bir antisemitizm veya antihelenizm, ne de cemaatlerin kendi aralarında naklettiği 1915 olayları dışında açık Ermeni veya Türk karşıtı soykırım propagandası vardı. 6-7 Eylül hadiseleri bir katliam değil, bir yağma olarak tarihe geçmiştir. Başlatanlar yağmacı değildi. Hükümetin ilkel bir yaklaşımla bu işi bir politika aracı olarak düşündüğü anlaşılıyor ama işin nereye varacağını hesaplayamadıkları açıktı. Dahası 1960'tan sonra yastığa da mahkemelerinde bu yüzden yargının mahkum edilen yönetici ve memurların hangisinin ne kadar sorumlu olduğu da saptanmış değildir. İsim ve cisimle belgelenmeyen bir iddia olarak olayları başlatan küçük grupların Balkan devletlerinin zulmünden kaçıp gelenler olduğu çok tekrarlanıyor. Tertipçi grup bir müddet sonra arkalarına takılan yağmacıların karaltısından korkup çekilmiş olmalı. Doğrusu Balkan ülkelerinde bu tip olaylar sıkça görülürdü ve hedef kitle oranın Müslümanlarıydı. Ne var ki sırf bu nedenle Balkan tipi küçük ülke şovenizminin Türkiye'ye yakışmayacağı açıktı. 6-7 Eylül'ün fiziki görünümü vitrini kırılan dükkandan bulduğunu götüren sorumsuz, serseri bir kalabalıktı. Yağmalanan bakkal dükkanında balık yumurtaları ve havyarı atıp peynir ve helva arayanlar, ayakkabının yanlış tekini alanlar veya pahalı kumaş veya kürkleri götüreceği yerde sokağa atanlar süfli bir manzara oluşturmuştur. Çaresizlik ve utanç en çok gün görmüş İstanbulluları sardı. Dükkanı yağmalanan berber veya bakkal komşularını sessizce ziyaret ediyorlardı. Güçleri yetenler komşunun tezgahını yeniden kurmak için para topladılar. Bir kısım esnafın zararı devlet tarafından tazmin edildi. Fatura ibraz edemeyenlerinki eksik tazmin edildi. 6-7 Eylül olayları sırasında kan dökülmüş değildir. Ama sokağa kaplayan hava sadece hedef kitle Rumları değil, herkesi, Müslüman Türkleri bile dehşete düşürmüştür. Beyoğlu'nun çehresi değişti. Bazılarının zannettiğinin aksine İstanbul asıl 1963'ten sonra Helen nüfusunu göndermiştir. Bununla birlikte 1955 yılı 6-7 Eylül olayları Türkiye'nin dışarıdaki adına çok zararı dokunan, aleyhte abartılan bir propagandayı daima besleyen yüz karası bir tertip ve kontrolsüzlük demektir. Anadolu'daki ve Rumeli'deki bin yıllık Türk hakimiyetinin tanımadığı, bilmediği bu saçma tertip, imparatorluğun bıraktığı miras üzerinde bir lekedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında konulan varlık vergisi gibi anlamsız ve istismara açık uygulamayla birlikte yeni nesillerin başına bir bela olarak kalmıştır. Zira bir önceki kuşağın bıraktığı mali borç veya iktisadi çöküntü telafi edilebilir ama bu gibi budalalıkların bıraktığı intiba yeni kuşaklar için ağır bir yüktür. Bu toplumun bu gibi olayları tekrar edeceğini hiç sanmıyoruz. Ama olayları da unutmak değil, iyi öğrenmek gerekir. 6-7 Eylül olayları bazılarının dediği gibi 1938 Kasım'ının Almanya ve Avusturya'sındaki kristal gecesi gibi değildi. 1950'lerin kabuk değiştirmeye başlayan, denetimin elden çıktığı ve mutlaka kötü yönetilen İstanbul'unda devlet ve toplum ananemizi dedeleyen bir çılgınlıktı. 27 Mayıs 1960, darbenin 50. yılı. 27 Mayıs sabahı Avusturya Lisesi'ndeydim. Tabii o gün gündüzlüler okula gelemedi. Biz de öğleden sonraya kadar okulda kaldık. Radyolarda en çok tekrarlanan bildiri şuydu ve Alparslan Türkeş'in sesinden veriliyordu. NATO'ya bağlıyız ve inanıyoruz. CENTO'ya bağlıyız ve inanıyoruz. Sonraki yıllarda Menderes'in Amerikan kredisi alamadığı için Rusya'ya yanaştığı ve bu yolla cezalandırıldığı söylendi. Tarihi hakikatin Amerikan arşivlerinden çıkması için daha birkaç yıl gerekir. Şimdilik yapılan araştırmalar Hikmet Özdemir ve Çağrı Erhan'da olduğu gibi 1960 öncesi dönemi kapsıyor. Menderes'in almak istediklerini Demirel 60'ların sonunda aldı. Uslubu farklıydı ve dış politik manevraları daha ustacaydı. Sovyet yardımı meselesi bir abartma olabilir. Albay Türkeş darbe öncesi Amerikalılarla olan ilişkilerini ise kendisinin görevi olduğu halde ayrıntılı hatırat biçiminde yazmadı. Rahmetli Dündar Taşar'la bu konuları konuşamadım. Muzaffer Özdağ'dan da kesin bir bilgi aldığımı sanmıyorum. Hatta bu konuya pek değinmedik. Ümit Özdağ'ın bu konuya daha fazla aydınlık getirmesi gerekir. 27 Mayıs sabahı boyunca tekrarlanan NATO ve CENTO bağlılığına rağmen darbeyi basit komplo ile izah etmek ne kadar yararlıdır bilemiyorum. Türkiye sanayileşen, halkı şehirleşen eski bir devletti. Henüz nüfusun çoğunluğu kırsaldı. Ama kırlar da harekete geçmişti. Şehre göçüyorlardı. Şehir ve köyün ilişkileri kurulmuştu. Köylülerin bir kısmı çocuğunu okutup şehirde iş sahibi yapıyordu. Çocuklardan biri köyde kalıyorsa, diğeri önce traktörcülük öğrenip sonra kamyon şoförü oluyor, diğeri fabrikada işe yerleştiriliyor, öbürü öğretmen oluyordu. İmam Hatip Lisesi'nde okuyanla öğretmen okulundaki tabii ayrı dünyanın adamı oldular. Yaşam biçimindeki farklılıklar dünya görüşüne ve siyasete de yansımıştı. CHP hiçbir devirde olmadığı kadar modern ve laik yaşamın gürültüsünü çıkarıyordu. DP'lilere tarikatçılık suçlaması yapılıyordu. Aslında bu iki partinin aynı kökten geldiği ve yöneticilerin aynı zihniyetten çıktığı unutuluyordu. İstimlaklar sırasında Mimar Sinan'ın eseri, beş mescidin yıkıldığından şikayet edenleri, Menderes, cami mi yok, şehrin medeni bir imarı yapılıyor diye terslemişti. Hiç kimsenin çizilen portrelere uymadığı açıktır. İktisadi politikalara yöneltilen tenkitlerin hiçbirinin ciddi bir alternatifi de birlikte getirdiği söylenemez. Beyhude yere alt üst edilen İstanbul için alternatif bir plan ve projeyi Türkiye'nin hiçbir mimar ve şehircisinin derli toplu bir biçim ve muhteva ile ortaya koyamadığı açık. Boşuna arşiv aramayın. Aksine Cumhuriyet Gazetesi ve birçok ünlü şehirci ve mimar Menderes'in yanında yer aldılar ve imar çılgınlıklarına kendilerine göre yön verdiler. Demokrat Parti 2. Dünya Savaşı sonunda ümitler vadeden dünyanın Türkiye parçasında iktidar oldu. Ülkenin bin yıllık yapısı değişiyordu. Köyler makineleşmeye açılıyordu. Şehirlere göç başlamıştı. Bu ilk bakışta hiç de hoş bir görünüm değildi. Dikilen gece kondular herkesi dehşet içinde bıraktı ama hiç kimsenin öngörüsü gerçekleşmedi. Gece kondular muhafazakar partilerin oy deposu oldu. Tek parti iktidarının savaşın sıkıntılarıyla birleşen yılları köylüleri bunaltmıştı. Şimdi devir değişmişti. Tahsildar ve jandarma köye uğramıyordu. Yavaş yavaş vergiler kaldırıldı, yol vergisi ve angarya da çoktan ortadan kalkmıştı. Bir araya gelip başkente kadar gidebilen bazı köylülerin kaymakamları yerinden ettiği bile vakiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açtığı İmam Hatip okulları çoğalmaya başlamıştı. İpin ucunu kaçıran Ticani Tarikat üyeleri DP hükümeti tarafından cezalandırıldı. Ardından solcular da toplanmaya başladı. Hiçbir şey ithal edemeyen ama en olmadık maddeleri bile ihraç edebilen memlekette, zira her maddeden her şey üretilebilirdi. Bu nebatlar ve minerallerden örnek toplanması için harp eden devletle ticari ajanlarına talimat verdiler. Savaşın getirdiği döviz birikimi yeni bir patlama yaratmıştı. Köylüler memnundu. Her yerde DP tarafından kolayca örgütleniyor ve her nümayişe götürülebiliyorlardı. CHP'lilerin ise bazısı oldukça gülünç, Seyhan Barajı yapımı sırasında köstebeklerin araziyi delik deşik edeceği ve sızan suların bentleri yıkacağı kehaneti gibi, bazısı ise çok yerinde tenkitleri toptan dinlenmez olmuştu. İktidar anayasa sistemi zorlayan tedbirler almaya girişti. Hoş zaten CHP devrinden kalan hukuk dışı her miras DP tarafından da kıskançlıkla muhafaza edildi. Hükümet üyelerini tenkit etmek, hele yolsuzlukla suçlamak ispata gerek olmadan cezaevini yolunu açardı. Çoğunluk sistemi eskimişti. CHP 1950 seçimlerine girerken muhafaza ettiği bu sistemi kendisi muhalefetteyken kaldırtmaya muvaffak olamadı. 1960 tıkanıklıklar yılıydı. Sistem işlemiyordu. Bugünkü Türkiye için çok olağan sayılan sokak hareketleri ve talebe gösterileri kanlı bir biçimde sonuçlandı. Bu kadarı sükunet içinde yaşayan ve her şeye rağmen asayişin berkemal olduğu Türkiye'yi huzursuz etmeye yetti. Yeni çıkan zenginler ve fakirleşen memurlar suratların asılmasına neden oluyordu. Kötü bir soru, ne olacak sorusu ortaya çıkmıştı. Ne olduğu görüldü. İktidar partisi mensupları uygar bir ülkede tasvip edilmeyecek biçimde hapsedildi. Yassıada davaları hala hukuk usulü açısından kabul edilemez bir sayfa olarak ortada. İdam cezaları yurt içinde de yurt dışında da vicdanlarda kabul edilmedi. Ama Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı idam edildi. Bu olay darbeden sonra 1,5 yıl içinde seçimlerle yeni meclisin kurulması ve koalisyon hükümeti gibi bir yeniliğin ortaya çıkmasına rağmen her şeyi gölgeledi. Aslında Türkiye değişmişti. Çok partili demokrasi sıkıntılarıyla da olsa ortaya çıkmıştı. Yeni anayasa yürürlüğe girmişti. 1961 Temmuz referandumunda İzmir başta olmak üzere bazı vilayetler red oyu verse de %60'ın üstünde bir çoğunlukla kabul edilmişti. Reddeden ediyordu. İnsanlar daha fazla çekinmelerine ve Milli Birlik Komitesi'nin karşı propagandayı yasaklamasına rağmen bu sonuç alındı. Kimse 1982 Anayasası'nın kabulü için farklı gerekçe ileri sürmesin. Kabul eden de ediyor. 1924 Anayasası yürürlükte kalmalı, bazı kurumlar değiştirilmelidir diyen Tahsin Bekir Balta gibi hocalar dinlenmemişti. O günden bu yana Türkiye anayasaları boyuna yenileniyor. Yenilenmeyen politika örgütlenme biçimi ve eğitimidir. Türkiye'nin hekimlerinin niteliği değişti, mühendislerinki değişti, işletmecileri, iktisatçıları, bir ölçüde sosyal bilimcileri değişti. Ama siyaset kadrolarında mükemmelleşme olduğunu söylemek çok zor. Çünkü siyasi partiler uzun ömürlü olmadıkları gibi kadrolarını batılı partiler gibi yetiştiren örgütlenme ve eğitimden uzaklar. Sorun, ülkeyi yönetecek seçkinler grubunun yapısında yatıyor. 27 Mayıs olayının silinmesi için gayret edildi. Hatta 1980 darbesini yapanlar onun resmi bayram statüsünü kaldırdı. Ama temel hastalıklar kaldıkça yan etkileri de değişiyor ve şiddetleniyor. Eski ve Yeni Demokrat Parti. 27 Mayıs 1960'ın üzerinden 50 yıl, idamlar ve Temmuz ayı itibarıyla da 1961 Anayasası'nın kabulünün üzerinden 49 yıl geçti. Bu uzun bir zamandır. Bizim gibi hafızası zayıf, tarihçi olmayan toplumlar için daha da uzundur. Ama yaratılan sarsıntının geçmesi için de yeterli bir süre değildir. Demokrat Partililerin çocukları yaşadıklarını artık olgunluk çağında olmalarına rağmen unutamıyorlar. Babaları ise benim gördüğüm kadarıyla bütün olayları o neslin Türkleri ve politikacıları olarak bazıları hariç unutmasalar da tevekkülle karşıladılar. 14 Mayıs 1950'de Türkiye yeni bir döneme girdi. Halk Partisi'nin içinden kopanlar ilk önce o partinin içindeki muhaliflerin desteği, ardından umulmadık zümrelerin geniş katılımıyla DP'yi teşkilatlandırdılar ve iktidara yürüdüler. Aşırı sağ, mürteci dedikleri kitleler, komünist dedikleri solcular dahi onlara rey verdi. Bu gelişimi görüp hiç hoşlanmayan Hüseyin Cahit Yalçın'ın gazetesinde DP'yi Moskova borazanlığıyla itham ettiğini biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız ve barışçı kalmanın mükafatı vardı, kaynaklar birikmişti. Batı ile ittifakın verdiği kolaylıklar vardı. Hava ile suyun, hatta iklimin bile faydası oldu ve nihayet bezgin bir halkın desteğini hissetmenin avantajı da vardı. Tahsildardan kaçan köylüler, şimdi kaymakamları bile sürdürmeye başlamıştı. Bu durumdan bazı memur ve aydınlar hoşlanmadı ama toplumun vatandaşlık yolunda adımlar attığı açıktı. 4 yıl içinde memleket değişmeye başladı. 1954 seçimlerinde görülmemiş bir katılım ve hiçbir partiye nasip olmayan bir oy oranına ulaşıldı. %57,5. Bu noktadan sonra tarih dönmeye başladı. Çok kalabalıklaşan parti meclis grubunda iç muhalefet baş gösterdi. Resmi muhalefette sesini yükseltti. Geçici müttefik kitleler karşı cepheye geçti. Yatırımlar zorluklarla karşılaştı ve hatta birkaç yıl üst üste kuraklık bile oldu. 1957'de teveccüh azaldı. 1960 veya 1961'de seçim yapılsa ne olurdu bilinemezdi. Muhalefet hırçındı. İktidarında kimseyi dinlemeye tahammülü yoktu. Ordu müdahale etti. Sonraki darbelerden farklı bir görünüm vardı. Emir ve komuta zincirinin dışında bir örgütlenmeydi bu. Bazı yüksek rütbeli komutanların son anda Milli Birlik Komitesi saflarına alındığı söyleniyor. 27 Mayıs sabahı ihtilal bildirisi solculuktan çok uzaktı. Hatta karşıydı. Bütün husumetin iktidar partisine yöneldiği belliydi. Milli Birlik Komitesi'ni destekleyen muhalefet lideri İsmet Paşa'nın bile bazen sözünün geçiremediği anlaşılıyor. Komitede grubun içinde grup vardı. Başbakanlık Müsteşarı Albay Türkeş ilk anda devri sabık yarattı. Bir takım garip eşyalı kasalar açtı. Sonraki yıllarda kendisinin Celal Bayar tarafından kabulü ve benimsenmesini birçok kimse anlamış değildir. Yassı Ada duruşmaları hiçbir hukukçunun onaylayamayacağı biçimde yürüyordu. İlk andaki gösteri yerini kırgınlığa bırakmıştı. Halk Partisi saflarındaki Tahsin Bekir Balta gibi bilge hocalar, hatta partinin genel sekreterliğini yapan Kasım Gülek gibileri dahi yeni bir anayasa yapmanın gerekli olmadığını, 1924 anayasasındaki bazı düzenlemelerin yeterli olduğunu söyleyebildiler. Darbenin ilk günlerinde İçişleri Bakanı'nın intiharından söz edildi. En yakınları bile intihar mı, üst katlardan itme mi olduğunu hala tartışıyor. 12 Mart darbesi çok kimsenin tasvibi dışındadır ama ordunun içine solun girmesine karşı yapıldığı açıktır. 1980 darbesinden de çok kimse hoşlanmaz. Ama sokakları kan götürmeye başlamıştı ve birçok kimse ölüm listelerindeydi. Sağcı, solcu veya orta yolcu. Bu iki darbenin 27 Mayıs'ın aksine emir ve komuta zinciri içinde yapıldığı malum. O takdirde üç darbeyi bir sepette değerlendirmek, hele bir de aynı adamları Ergenekon'a kadar bağlamak hangi hukuki anlayışa sığıyor? Her hissimizi veya tahminimizi bu kadar ısrarla ve kesinlikle ifade etmek doğru mu? Şimdiki Demokrat Parti değişiklikler oldu. Belli ki yeni katılımlar da olacak. Bu parti eski DP'nin mirasını üstlenmişe benziyor, hakkıdır. O zaman bazı noktalar üzerinde duralım. DP, Türkiye köylülüğüne destek vermiş, onu diriltmiş ve çiftçi statüsüne yükseltmiş bir partidir. Anavatan iktidarından beri alt üst olan Türkiye çiftçiliğine yeniden destek vermeyi vaat edebiliyorlar mı? Zira dünyadaki gelişmeler de gösteriyor ki, çiftçiliğin belinin kırılması bazı lafazanlıkların aksine hiç de hayırlı neticeler vermez. 1946 demokrasisi bu milleti politik hayata katılıma çekmişti. Bugün ise insanlar bezgin, siyasi sisteme yabancılaşmış durumdalar. Kitleleri yeniden siyasi ilgi ve katılıma çekebilecek misiniz? Böyle bir örgütlenme ve siyasal eğitim faaliyeti olarak ne öneriyorsunuz? 50 yıl evvelinin haksızlıklarını tarihçi olarak yazmak ve hatırlamak başka şey, müzminleştirici bir sancı gibi tutmak, yarım asır önceki acıyı bugünün bazı olaylarına ve toplumun temel kurumlarına hasımca yöneltmek başka şeydir. Herhalde politikanın yaratıcı ve birleştirici olanını yeğlemek gerekir. 7. ayrımın sonu, sayfa 120.